Ayrım 8 Kobra Frederick Forsyth Sayfa 120 Brezilya'nın kuzeydoğu kıyıları açığında en büyükleri Fernando de Noronha'nın adını almış 21 küçük adadan oluşan bir takım ada vardır. Tamamı 26 kilometre kare olan bu adadaki tek şehir Villa dos Remedios'tur. Bir zamanlar Fransa'nın şeytan adası gibi hapishane olarak kullanılmış, mahkumların sal yaparak kaçmalarını önlemek amacıyla ormandaki ağaçlar kesilmişti. Bu ağaçların yerini çalılıklar aldı. Bazı zengin Brezilyalılar kaçamak yapmak için burada sayfiye villaları inşa ettirmişlerdi. Fakat Dexter'ın ilgisini çeken şey havaalanı oldu. 1942 yılında ABD Hava Kuvvetleri Ulaştırma Komutanlığı tarafından inşa edilen havaalanı, Predator ve havada uzun saatler kalabilen kameralarla, radarlarla ve ısı sensörleriyle aşağıdaki alanları tarayan pilotsuz uçaklar için ideal bir yerdi. Dexter turistik inşaat yapmak isteyen Kanadalı bir müteahhit kimliğiyle oraya gidip aradığı bilgileri edindikten sonra ayrıldı. İkinci yolculuğu Kolombiya'ydı. 2009 yılına gelindiğinde Başkan Uribe adam kaçırma ve fidye alanlarında adam akıllı uzmanlaşmış, FARC terörist örgütünü ezmeyi başarmıştı. Fakat kokaine karşı verdiği mücadele, Don Diego Esteban ve onun yarattığı güçlü kartel tarafından etkisizleştirilmişti. Aynı yıl üstün teknolojilerinden yararlanmak için Amerikan birliklerini Kolombiya'ya davet edince aşırı solcu komşuları Venezuela ve Bolivya'yı küstürmüştü. Amerikan askerlerine 7 Kolombiya askeri üssü açıldı. Bunlardan biri Barranquilla kıyısının kuzeyindeki Malambo'ydu. Dexter Pentagon onayıyla oraya savunma muhabiri olarak gitti. Hazır ülkedeyken Bogota'ya uçup ünlü Albay Dos Santos'la tanışma fırsatı doğmuştu. ABD ordusu onu Barranquilla havaalanına götürdü. Orada da bir uçakla başkente gitti. Hala sıcak olan tropikal ormanlardan dağ tepesindeki şehre geldiğinde ısının 20 derece düştüğünü fark etti. Ne Bogota'daki Amerikan DEA operasyon şefi ne de Britanya'nın SOCA ekibi başkanı Carl Dexter'ı tanıyor veya Kobra'nın neler hazırladığını biliyordu. Fakat her iki ekip de onunla işbirliği yapmaları için merkezlerinden talimat almıştı. Bu adamların hepsi akıcı İspanyolca konuşabiliyorlardı. Dos Santos'un da kusursuz bir İngilizcesi vardı. Gelen yabancı ona 15 gün önce gönderilen DNA numunesinden bahsedince Dos Santos şaşırdı. ''Tam bu anda gelmeniz çok tuhaf.'' dedi Kolombiyalı dedektif. ''Bu sabah bir eşleşme bulduk.'' Yaptığı açıklama aslında sadece tesadüf olan Dexter'ın oraya geliş zamanından daha tuhaftı. Alvaro Uribe'den önceki hükümetlerin hassizliği yüzünden DNA teknolojisi Kolombiya'ya bir hayli geç gelmişti. Uribe bütçeleri arttırmıştı. Santos modern adli tıp teknolojileriyle ilgili çıkan bütün yayınları okurdu. Bir gün DNA'nın canlı veya cansız insanları, tanıtlanmamış pek çok ceset vardı, tanıtlamakta müthiş bir silah olacağını meslektaşlarından çok önce anlamıştı. Daha teşkilatının laboratuvarları hazır olmadan bile mümkün olduğunca çok numune toplamaya başlamıştı. 5 yıl önce narkotik büronun şüpheliler listesinde bulunan bir adam bir otomobil kazası yapmıştı. Bu adam hakkında hiçbir suçlama yapılmadı, mahkemeye çıkmadı, mahkum olmadı. New York'ta olsa herhangi bir insan hakları avukatı bu nedenle Dos Santos'u görevinden kovdururdu. Dos Santos ve adamları Don Diego ve Dağ Karteli kurmadan çok önce bu adamın önemli bir gangster olduğuna inanıyorlardı. Yıllardan beri hiç görülmemiş, 2 yıldan beri de hiç adı geçmemişti. Tahmin ettikleri kadar önemli biri ise sürekli hareket halinde bir kimlikten diğerine bürünerek bir güvenli evden diğerine taşınıyor olmalıydı. Herhalde en az 50 tanesine sahip olduğu bir kerelik kullanat cep telefonlarıyla haberleştiği sanılıyordu. Dos Santos hastaneye gidip trafik kazası sonucu burnu kırılan bu adamın burnunda kullanılmış pamuk fitillerini çaldı. Teknoloji ülkeye gelince de DNA'sı tanıtlanıp dosyaya kondu. Washington'dan gönderilen numunede %50'si çıkmıştı. Dos Santos dosyasından bir fotoğraf çıkardı. Zalim, yara izleriyle dolu bir adamın yüzüydü. Kırık bir burun, çakıl taşı gibi gözler ve kısa gri saçlar. Bu resim 10 yıl önce çekilmişti. Fakat adamın bugün nasıl görünebileceği hakkında fikir vermek için bilgisayarda yaşlandırılmıştı. Artık onun Don'un yakın çevresinden olduğuna eminiz. Bu gruptakiler ülke dışındaki rüşvetçi memurlara ödemeler yapıp malın Amerika ve Avrupa'daki hava ve deniz limanlarından geçmesini sağlarlar. Sizlerin sıçan dediği adamlar. Onu bulabilir miyiz diye sordu sokağacını. Hayır, mümkün olsaydı ben bulurdum. Cartagena'lıdır ve artık yaşlı köpek olmuştur. Yaşlı köpekler rahat ettikleri yerden taşınmayı sevmezler. Ama bu adam neredeyse görünmez halde çok gizli bir yerde yaşıyor. Dos Santos'una esrarengiz akrabanın DNA numunesini gönderen Amerikalı'ya döndü. Onu asla bulamazsınız sinyor. Bulsanız bile büyük ihtimalle sizi öldürür. Onu yakalasanız bile asla çözülmez. Taş gibi katıdır ve çok zekidir. Hiç yolculuk yapmaz. İşlerini görmesi için adam kullanır. Anladığımız kadarıyla Don ona çok güveniyor. Korkarım gönderdiğiniz numune çok ilginç ama işimize pek yaramayacak. Carl Baxter sıçan listesini kontrol eden Roberto Cardenas'ın ifadesiz yüzüne uzun uzun baktı. Bu adam Madrid'deki genç kızın sevgi dolu babasıydı. Brezilya'nın en kuzey bölgesi tepeler ve vadilerle dolu geniş bir alandır. Birkaç dağın yanı sıra birçok orman vardır. Bunlardan başka büyüklükleri bazen çeyrek milyon hektarı bulan ve sıra dağlardan devamlı akan ırmaklar sayesinde yemyeşil kalan muazzam çiftlikler de bulunur. Geniş alanları ve uzaklığı nedeniyle buradaki konaklara sadece hava yoluyla gelinebilir. Bunun sonucu olarak her birinin bir veya bazen daha çok iniş pisti vardır. Carl Dexter Bogota'dan Miami ve Washington'a giden tarifeli uçaktayken bu pistlerden birinde bir uçak yakıt ikmali yapmaktaydı. Beach King Air modeli olan uçağın iki pilotu, iki pompacısı ve bir ton kokain yükü vardı. Uçak yedek depolarına kadar tıka bası yakıt alırken mürettebatı da bir palmiye ağacının gölgesinde uyukluyordu. Önlerinde uzun bir gece vardı. İçinde 100 dolarlık destelerin bulunduğu bir evrak çantası yakıt ve alanı kullanma bedeli olarak teslim edilmişti. Brezilya yetkilileri Fortaleza liman şehrinin 300 kilometre ötesindeki Rancho Boavista'dan kuşkulanıyorlarsa bile bu konuda yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Arazinin ıssızlığı yüzünden etrafta görülecek bir yabancı hemen fark edilirdi. Ana binaların yerini belirlemek de işe yaramazdı. Çünkü uyuşturucu taşıyan bir uçak GPS sistemini kullanarak oradan çok uzaktaki bir yakıt istasyonuyla randevulaşıp hiç görünmeyebilirdi. Yakıt ikmali için çiftlik sahiplerine ödenen ücretler onların çiftçilikten kazanabileceklerinden kat be kat fazlaydı. Kartel için de Afrika yolunda verilen bu molalar çok büyük önem taşımaktaydı. Daha çok King Air adıyla bilinen Beech C-12 uçakları Beechcraft tarafından 19 koltuklu, ikiz turboprop motorlu, genel amaçlar için tasarlanmış küçük yolcu uçaklarıydı. Dünyanın her bir köşesinde satılıyorlardı. Daha sonraki versiyonlarında genel amaçlı nakli işlerinde kullanılmak üzere koltuklar sökülmüştü. Fakat o öğlen sonrası Boavista'da bekleyen versiyonu daha da özel hale getirilmişti. Bu uçaklar Atlantik'i kat edecek biçimde tasarlanmış değildi. 2500 litrelik depoları tıka basa doluyken Pratt ve Whitney Kanada motorları uçağı ancak 708 deniz mili mesafeye taşıyabiliyordu. Taksileme, tırmanış ve iniş buna dahildi. Brezilya kıyılarından havalanıp Afrika'ya gitmeye kalkışmak, okyanusun ortasında ölüme davetiye çıkarmak demek olurdu. Kartele ait gizli atölyelerde kokain uçakları modifiye edilirdi. Becerikli ustalar ekstra yakıt depolarını kanat altına değil gövdenin içine yerleştirirlerdi. Yük ambarının iki yanında bulunan bu depoların arasında personelin geçebileceği kadar bir boşluk bulunurdu. Teknoloji pahalı, insan gücü ucuzdu. Yedek depolardan ana depoya yakıt aktarımını elektrik gücüyle yapmak yerine uçağa iki tane amele alınıyordu. Ana depo boşalmaya başlayınca bu adamlar yedek depodaki yakıtı kol gücüyle pompalıyorlardı. Rota basitti. İlk etap Kolombiya ormanları içinde gizli bir iniş pistiydi ve Albay Dos Santos'un dikkatini çekmemek için sık sık değiştirilirdi. Pilotlar ilk gece Brezilya'daki Boavista'ya kadar 1500 mil uçarlardı. Mato Grosso yağmur ormanlarının örtüsü üzerinden karanlık gecede 5000 feet'te uçarken tamamen görünmez olurlardı. Gün doğarken mürettebat iştahlı bir kahvaltı edip gündüz sıcağını uyuyarak geçirirdi. Gün batarken King Air bir kez daha depolarını doldurur, yeni dünyadan eskisine olan en dar noktaya 1300 mili kat etmek üzere havalanırlardı. O akşam Boa Vista'da gün batmak üzereyken King Air pilotu kalkış öncesi son kontrollerini yaptı. Maksimum 7500 kilo ağırlığıyla havalanmak için 1200 metre gerekliydi. Ezilerek düzleştirilmiş otlar sayesinde önünde 1500 metrelik kalkış mesafesi uzanıyordu. Pilot uçağını havalandırdığı sırada yıldızlar ışıldamaya başlamış, tropikal karanlık bir tiyatro perdesi gibi çökmüştü. Yaşlı pilotlar vardır, gözü pek pilotlar vardır ama hem yaşlı hem gözü pek pilot yoktur. Francisco Pons 50 yaşındaydı ve yıllar boyunca haritalarda gösterilmeyen pistlere inip kalkmıştı. Hala hayattaysa bunu temkinli olmasına borçluydu. Rotası özenle çizilmiş, hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamıştı. Fırtınalı havalarda uçmayı reddederdi. Ama o gece hava raporuna göre yol boyunca 20 mil kuvvetinde tatlı bir kuyruk rüzgarı olacaktı. Varacağı yerde modern bir havalanı olmayacağını biliyordu. Yine çalıların temizlenmesiyle açılmış ve 6 tane kamyonetin projektör ışıklarıyla aydınlanan bir pist olacaktı. İniş pistine yaklaştığı sırada aşağıda tuzak olmadığını bildirmek için gönderilecek nokta nokta çizgi sinyalini ezberlemişti. Her zamanki gibi 5000 ila 10.000 fit arası irtifada uçacaktı. Bu yüksekliklerde bulutların düzeyine bağlı olarak oksijene gerek kalmazdı. Tabii gerek olursa doğruca bulutların arasından da uçabilirdi. Ama bulut katmanlarının yanından geçip ay ışığında yol almak daha keyifliydi. 6 saatten beri havadaydı. Doğuya güneşin doğduğu yere doğru uçmasına rağmen zaman dilimi değişikliğiyle 3 saat eklendiği ve bir kez daha çalılıklar arasındaki bir yakıt pompasından yakıt alacağı halde 1 ton hafiflemiş olarak Afrika güneşi doğmadan dönüş yoluna koyulmuş olacaktı. Bir de aldığı para vardı. Arkada oturan iki pompacı 3 gün 3 gecelik mesai karşılığında onlar için servet addedilen 5'er bin dolar alacaklardı. Kaptan Pons bunun tam 10 katını alacak ve zengin bir adam olarak emekli olacaktı. Ne ki taşıdığı yükün Avrupa'nın büyük şehirlerindeki değeri 100 milyon doları buluyordu. Kaptan Pons kendisini kötü bir insan olarak görmezdi, sadece işini yapıyordu. Sağ kanadın altında Fortaleza'nın ışıklarını gördü. Derken okyanusun siyahlığı ormanın koyu laciverdinin yerini aldı. Bir saat sonra sol kanadının altından Fernando de Noronha kayıp geçerken Pons saati ve hızını kontrol etti. Saatte 250 mil hızla doğru rotada planlanan zamanda ilerliyordu. Az sonra karşısına bulutlar çıktı. 30 bin fite yükselip yoluna devam etti. İki amele pompalamaya başladılar. Yine Bissau'daki Kufar iniş pistine gidiyordu. Burası yıllar önce Amilcar Cabral'ın Portekiz'e karşı verdiği bağımsızlık savaşı sırasında çalılıkların temizlenmesiyle açılmıştı. Pons saatine baktı. Brezilya saatiyle 23'tü. Bir saat daha vardı. Tepesinde yıldızlar ışıldarken altındaki bulut katmanı da incelmeye başlamıştı. Çok iyiydi. Ameleler pompalamaya devam ediyorlardı. Bir kez daha konumuna baktı. Dört uydunun seyri sefer sağladığı, Amerikalıların dünyaya hediyesi olan ve yararlanması bedava GPS sistemine dua etti. Karanlık çalıların arasındaki bir iniş pistini bulmak, bu sayede Nevada çölünde Las Vegas'ı bulmak kadar kolay oluyordu. Pons, Brezilya kıyılarından beri hiç değiştirmediği 0-40 derece rotasında uçmaktaydı. Şimdi sancak tarafında birkaç derece değiştirip 3000 fite alçaldı ve Mansua Nehri üstünde yansıyan ay ışığını gördü. İskele tarafında neredeyse tamamen karanlık içindeki ülkede birkaç solgun ışık görünüyordu. Hızını 150 mile düşürüp ilerideki Kufar'ı görebilmek için bakındı. Aşağıdaki karanlıkta Kolombiyalı yurttaşları kulak kesilmiş, çok uzaktan bile duyulabilecek Pratt ve Whitney motorlarının uğultusunu bekliyor olacaklardı. İleride beyaz bir ışık çubuğu yukarı doğru çevrildi. 1 milyon mum aydınlığı veren dikey bir sütun gibiydi. Kaptan Pons fazla yakındaydı. İniş lambalarını yakıp yana döndü, sonra bir dönüş yaparak geri geldi. İniş pistinin doğudan batıya uzanan bir düzlemde olduğunu biliyordu. Her iki yönden de inebilirdi. Ama anlaşmaya göre kamyonetler batı tarafında olacaklardı. Onların başları üzerinden dolanmak zorundaydı. Tekerlekleri ve iniş flaplarını indirip hızını düşürdü ve piste inmek için döndü. Önünde bütün ışıklar yanıyordu. Aşağısı öğlen vakti gibi aydınlanmıştı. Kamyonetlerin 3 metre üstünden 100 mil hızla geçti. Pons daha motorları susturmadan her iki yanında kamyonetler belirmiş, onunla aynı hizada ilerliyorlardı. Arkadaki iki pompacı terden sırılsıklam olmuş, yorgunluktan serilip kalmışlardı. 3 saatten beri pompalıyorlardı. İç depolarda sadece 50 galonluk yakıt kalmıştı. Francisco Pons uçuş sırasında sigara içilmesine kesinlikle izin vermezdi. Buna göz yumup en küçük bir kıvılcımla bile petrol buharından uçağı ateş topuna çevirmesi tehlikesini aldırmayan pilotlar vardı. Güvenli bir şekilde piste indikten sonra herkes bir sigara yaktı. Başlarında patronları Ignacio Romero, 4 Kolombiyalı vardı. Romero Guinea-Bissau'daki bütün kartel operasyonlarının şefiydi. Ortada büyük bir kargo vardı. Bölge yerlileri 1 ton kokainin bulunduğu 20 balyayı uçaktan indirdiler ve traktör tekerlekleri olan bir kamyonete taşıdılar. Kolombiyalılardan biri direksiyona geçip hemen hareket etti. Balyaların üstüne oturmuş 6 Gineli asker vardı. Bunları seçilmiş bir başkanın yokluğunda ülkeyi yöneten General Jalo Gomez görevlendirmişti. Ülke yönetimi kimsenin üstlenmek istemediği ve süresi çok kısa olabilen bir işti. General mümkün olursa çabuk bir servet tokatlayıp yanında birkaç genç kadınla Portekiz'in Algarve sahiline kaçmayı hayal ediyordu. Mesele mümkün olursayı gerçekleştirmekti. Yakıt ikmali başladı. Romero Kaptan Pons'a kendi termosundan bir fincan kahve ikram etti. Pons kahveyi kokladı. En iyi cins Kolombiya kahvesiydi. Teşekkür etti. Yerel saatle 4:10 kala iş bitmişti. Fena halde ter ve siyah tütün kokan iki amele, Pedro ve Pablo uçağın arkasındaki yerlerine geçtiler. Ana depo dolana kadar daha 3 saat dinlenebileceklerdi. Sonra Brezilya'ya kadar pompalama işi vardı. Pons ve hala stajyer olan yardımcı pilotu Romero'ya veda edip uçağa bindiler. Kamyonetler tekrar pozisyon alıp projektörlerini yakarak Kaptan Pons'un kalkabilmesi için pisti aydınlattılar. Uçak saat 4:05 kala 1 ton hafiflemiş halde havalanıp hala karanlık içinde sahilden ayrıldı. Geride bıraktığı çalılıklar içinde 1 ton kokain gizli bir depoya götürülüp burada küçük parçalara ayrılacaktı. Bunun büyük bir kısmı 20 değişik yöntemden ve 50 taşıyıcıdan biriyle kuzeye nakledilecekti. Malın böyle küçük paketlere bölündüğünü bilen Cobra, uyuşturucunun ülkeye girdikten sonra ticaretinin önüne geçilemeyeceğine inanıyordu. Batı Afrika boyunca ülke başkanı seviyesinde bile kartele yardım edenlere parayla değil, kokainle ödeme yapılmaktaydı. Bunu nasıl paraya çevirecekleri onların sorunuydu. Yine kuzeye yönelen ikincil ve paralel bir trafik oluşturmuşlardı ve bu tamamen Afrikalıların kontrolü altındaydı. İşte burada Nijeryalılar devreye giriyordu. Afrika içi ticaret tamamen onların elindeydi ve Avrupa'nın çeşitli yerlerine yayılmış Nijeryalı topluluklar aracılığıyla kendi paylarına düşen malı satabiliyorlardı. 2009 yılında bu bölgede gelişmeye başlayan bir sorun bir gün Don'un öfkeden köpürmesine yol açacaktı. Bazı Afrikalı müttefikler sadece komisyoncu düzeyinde kalmak istemiyorlardı. Artık mezun olup büyük oyuncu olarak malı doğruca kaynağından satın almak ve kazançlarını beyaz adamın seviyesine çıkarmak istiyorlardı. Neki Don'un Avrupalı müşterileri vardı. Afrikalıların hizmetkarlık rolünü eşit ortak seviyesine çıkarmayı reddediyordu. Giderek harareti artan bu kan davası Kobra'nın yararlanmak istediği bir şeydi. Rahip Isidro saatlerce vicdanıyla boğuştu ve dua etti. Baş rahipten yardım isteyemezdi. Çünkü adam daha önce onlara öğüdünü vermişti. Artık bu kişisel bir karar gerektiriyordu ve kırsaldaki her bir rahip serbest ajandı. Ne ki rahip Isidro kendisini böyle hissetmiyordu. Kapana kısılmış gibiydi. Küçük bir şifreli cep telefonu vardı. Sadece tek bir numarayla görüşebilirdi. Bu numaradan ona kaydedilmiş bir ses cevap verecekti. Amerikan aksanlı fakat akıcı bir İspanyolcayla. Ya da mesaj çekebilirdi ya da sesini çıkarmazdı. Sonunda karar vermesine Cartagena hastanesine yatan bir genç neden oldu. Bu genci doğduğu zaman vaftiz etmişti. Liman bölgesindeki son derece yoksul işçi cemaatinde tanıdığı birçok gençten biriydi. Son ayini yapması için hastaneye çağrıldığında oğlanın başucuna oturdu, tesbihi elinde ağladı. Son duasını yapıp hac çıkardıktan sonra oğlanın ölüşünü seyretti. Orada bekleyen hemşire gelip ölünün yüzünü beyaz çarşafla örttü. 14 yaşındaki bu oğlan aşırı dozda kokain aldığı için hayatını kaybetmişti. Karanlık sokaklardan yürüyerek evine giderken, ''Ama ne günahı vardı ki?'' diye sordu rahip sessiz tanrısına. İşte o gece numarayı aradı. Signora Cortez'in güvenine ihanet ettiğini sanmıyordu. Kadın hala onun kilise cemaatindeydi. Liman bölgesi gece kondularından birinde doğmuş ve orada yetişmişti. Ama artık Cerro La Popa tepesinin bölgesindeki özel bir sitede oturuyordu. Kocası Juan serbest görüşlü bir adamdı ve kilise ayinlerine katılmazdı. Ama karısı gelir, küçük oğlunu da getirirdi. Şirin, her çocuk gibi yaramazlık yapan ama iyi yürekli bir oğlandı. Signora ona günah çıkarma sırasında açılmamış, sadece yardım etmesi için yalvarmıştı. Bu nedenle Isidro günah çıkarma gizliliğine ihanet etmiş olmayacaktı. Rahibin ses mesajını Carl Dexter 24 saat sonra dinledi. Sonra da Paul Devereaux'u görmeye gitti. Cartagena'da kaynakçılık yapan bir adam var. Ustalığı dillerde dolaşıyormuş. Kartel için çalışıyor. Gemilerin çelik gövdelerinde gizli bölmeler yapıyor. O kadar ustaca yapıyormuş ki fark etmek imkansızmış. Galiba bu Juan Cortez denen adamı bir görsem iyi olacak. Haklısın dedi Cobra.
8. ayrımın sonu. Sayfa 131.